Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri başlıyor. Fatih Çıtlak sizlerle.
Efendim merhabalar. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti daima üzerinize olsun diyerek başlayalım. Sizi böylece selamlamış olalım ve inşallah bu sesle, bu sala ile, bu efendim niyaz ile sizleri şu anda programa davet etmiş olalım ve davet edildiğiniz yerden içeriye dahil olurken Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin mesnevi manevisiyle ve Ataullah İskenderiye Hazretlerinin de hikem-i atayiyesi ve hikmetleriyle ve aynı zamanda ve hepsi bir anda inşallah öyle ümit ediyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın hikmeti ve inayetiyle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin muhabbet ve bizlere nur olan hidayeti ve sırat-ı müstakim üzere olan sünnetiyle, saadetiyle buluşalım ve buluşmak üzere meclise dahil olalım. Şimdi o haneye, o kubbe altına, efendim o mübarek mekana ve mahalle girdiğimizi, oturduğumuzu düşünelim ve bize acaba neler söylenecek? Bunu dinlemeye başlayalım. Hem biz dinlerken hem bize oradaki konuşurken söze şu şekilde başlamış olalım. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti selamı üzerinize olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet kardeşlerim, uzun bir süredir Moral FM'de program yapmıyor idik. Biz malum haliniz, şahit oluyorsunuzdur, camia olarak bu camianın güzel yayınlarını takip etme açısından bir dinleyici olarak çok sevdiğimiz bir aileden, güzel bir saatten bereketlerin, hayırların, saadetlerin ve bu hafta içerisindeki bütün güzelliklerin zübde olarak kendisinde toplandığı, cem olduğu bir cuma günüyle sizlerin karşısındayız. Moral FM'deki bu program inşallah sizler ve bizler hakkında ve rızayı şerifi tahsil etmek yolunda İnşallah güzel bir başlangıç olur ve hayırlara vesile olur. Efendim ne düşündük, ne yapmayı düşündük? Kardeşlerimizle oturduk, muhabbet ettik ve istişare ettik. Şuna acizane karar verdik. Dedik ki efendim, mesnevi manevi konuşuluyor. Ve elhamdülillah artık eskisi gibi değil. Bayağı güzel efendim çalışmalar yapılıyor. Mesnevi halakaları oluşturulmaya başlandı. Maksat mesnevinin aslında okunması da değil. Evet, yani yanlış duymadınız. Bir mesnevi konuşulacak programda böyle bir sözün sarf edildiğine belki ilk duyuşta inanamayabilirsiniz. Fakat emin olunuz ki ne söylediğimizi bilerek sizlere bu sözleri naklediyoruz. Maksat Hazreti Mevlana'nın mesnevisini okumak da değil, maksut o değil. Bu vesile, üzerinde konuştuğumuz, içinde bulunduğumuz alan bu. Gaye ne, maksut nedir? Hazreti Allah ve Resulünün yolunda bulunmak, rızayı ilahi tahsil etmek, Efendimizin ruhaniyetlerine yakın olup hoşnutluğunu bir şekilde kesbetmek. Evet, zaten lafz-ı Mevlana'dan zat-ı Mevla'dır garaz diyor ya Hüseyin Fahrettin Dede. Yani Hazreti Mevlana'yı konuşmaktan da murat nedir? Efendim bir Mevleviliği anlatmak, bir kitabın tanıtımını yapmak, işte insanlığın kurtuluşu, İşte hepiniz bunu okuyun. Hayır efendim, böyle bir şey demek için değildir. Allah velileri bizim karanlık gök semamıza serpiştirilmiş yıldızlar gibidir. İşte o ay, o mehtap, o Bedir nurlanmış, Cenab-ı Hakk'ın tecelliyatıyla nurlanmış olan Fazlet-i Fahri Alem Efendimizin nuru ve hatta güneş de yine onun remzi gibidir. İşte efendim, maksat kendi karanlık cahil dünyamıza, zulmani nefsimizin ruhumuzu örtmesine bir ışık ve bir çıkış yolu getirmek ve bunun için bize adeta uzat elini, uzat, ben senin elini tutarım diye bize gösterilen ele rağbet etmektir. Ömürlerini Allah ve Resulünün yolunu aydınlatmak ve o yolda giden saliklere hizmet için harcayan bu zatlara bigane kalmamaktır. Vefasız olmamaktır. Bizler birçok şeyleri keşfedebiliriz. Birçok şeyi fark ettiğimizi de söyleyebiliriz. Peki, öyle olsun. Ama insan olana eskilerin, kadim olan zatların ve kendisinden evvel gelen alimlerin ve güzel insanların sözlerini öğrenmek yakışmaz mı? Hatta hepsini bir kenara koyalım. İnsan tarih şuuru olan bir varlıktır. İnsan şu anda bulunduğu durumu geleceğe göre hazırlık yapmak için değerlendirmek isterse, hiç bunu kendisinden evvelki zaman dilimine bakmadan yapabilir mi? Yapamaz efendim. Yapanlar köksüz kalır, ruhsuz kalır, zahir perest olur, putperestliğin bir başka şeklidir. Putperestliğin ne olduğunu anlamak için bile tarihe muhtaç değil miyiz? Kur'an-ı Kerim, kelam-ı kadim, şöyle bir baktığınızda derken, yani ivazsız garazsız samimiyetle nazar ettiğinize demek istiyorum. Yoksa şöylesine bir bakın manasına kullandığım bir tabir değil. Sure-i Bakara ile başlar. Yani Fatiha suresi zaten Kur'an'ın miftahıdır. Fakat orada bile sırat, estenzu billah, sıratallezine en'amte aleyhim, bakın geçmişte kendisine nimet verilenlere işaret. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Ya. Ve geleceği işaret eden ayetler. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Alemlerin mürebbi hakikisi içindir hamd. Errahman errahim. Bu uluhiyetin ikrarıdır. Rahmandır, rahimdir. Peki burada ne tahsil edeceksin? Geleceğe ait bir nazar olması lazım. Sen şimdi varlığından haberdar, şimdi şu anda kulluğundan haberdar olabilirsin ama bu şimdi ve bu şu an diye söylediğin zaman dilimi gelecek için tasarlandı. Şu anı iyi değerlendirirsen geleceğe gidebilirsin. Maliki yevmiddin. Peki nasıl olacak şu andaki bu tasarım? Seni geçmişten ezel aleminden ebed alemine giden bu çizgide doğru düzgün gitmeyene sevk edecek. Şu niyet: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. Sadece sana ibadet ederiz. Dikkat edin. Ederiz. Ederiz. Biz, ben değil. Ve iyyâke nesta'in. Sadece senden isteriz ve dileriz. Allah Allah. Bu biz dediğimiz kim acaba? İhdina sıratal müstakim. İhdina sıratal müstakim. Bizi sırat-ı müstakime ilet, hidayet eyle. Bakın bir biz şuuru var. Ezelde seni beraberce halk ettiği, enbiyanın, evliyanın, şühedanın, sülahanın ruhuyla birleştirmesi var. Biz hepimiz senin seçtiğin kullar ve zümreyi Rabbani ve inşallah ilel cenneti zümera olarak tayin edilen Firdevs'ten Naim'ine ve daha birçok cennetlerine maddi ve manevi saadetine eriştirdiğin zatlar var. İşte bunların yoluna ilet ki sıratallezine en'amte aleyhim. Sen verdin onlara lütfu. O nimet kendilerinden değildi. Senin bahşettiğin. İşte sen hepimize bunu taksim etmiştin. Ben kendimi onlardan ayrı görmüyorum. Sana da kulluk için onları örnek almaktan geri durmuyorum. bende bir ezel şuuru var. Bu ezel şuuru sayesinde ebede intikal etmek istiyorum. Din gününde ben borcumu, hesabımı ve dinimin sorulduğu vakitte yevmi mahşerde yine hepsiyle beraber olacağım. Sıratellezine en'amte aleyhim. Gayril mağdubi aleyhim veladdallin. Dalalete düşmüşler de bir fırkadır. Mağdub, gadab ettiğin, sevgisizliklerinden dolayı sevginden düşürdüğün, sevgiyi kendi kafalarına göre yaşadıklarından, hiç o şuura sahip olmadan ve kendilerini kendilerince aşk ve muhabbet yaşayarak doğru yaptık zannedenlerin sapıklık ve sapkınlıklarından, onları başına gelenlerin ve o başını çekip de farklı yola gidenlerin yolundan değil. Senden isteyen, sana ibadet eden, senin gösterdiğin edeple hareket eden bu nurlu zincirin halakası olayım ya Rabbi diye başlıyoruz. Derdim Fatiha'yı konuşmak değildi. Fakat Fatiha herhalde bu konuşmadan sonra biraz da içinize dert oldu diyebiliriz herhalde. Neyse. Bakara suresi var. Maide suresi var. Ali İmran suresi var. Allah Allah. Yani bunları siz tarihte yaşanmış hadiseler olarak kabul edip de bugüne yansımayan ve yansıtılamayacak hadiseler olarak düşünürseniz, ki sizi tenzih ederim, esatirul evvelin, bizden evvel gelenlerin hadiseleriydi. İşte satırlarda kalmış. Gözüyle bir insan bakarsa bunlara, durumu ne olur? Kafir olur, müşrik olur, mağdub olur, dal olur. Öyle değil mi efendim? İnsan tarih şuuru olmaksızın olmaz. Bendeniz sözü uzatmak istemiyorum. Fakat hani en basiti ve hiç tefekkürsüz olarak yekten bir sual sorulsa, ki sual denmez ona, soru denir. Çünkü sualde hacetini bilen bir kişinin yalvarışı vardır. Soru öyle değildir. Her şeyi sorabilir bir insan. Sual farklıdır, soru farklıdır. Aman efendim işte birisi Türkçe, birisi Arapça, hiç alakası yok. Sual teseül demektir. Teseül dilenmektir. Dilenen insan ekmeğe ihtiyacı olduğunu bilir de elini açar sadaka der. Şuna ihtiyacım var der. Günümüzde kullanılan soruysa kendisine lazım olup olmadığını hiç düşünmeksizin. Bir şeyleri ağzında geldiği gibi konuşur. O soru. Sorgulamak bile değil, sorudur o. Fakat biz soru kabul edelim bunu. Efendim niye Hazreti Mevlana, niye Hikem-i Atayiye? Kardeşim bir tarih şuuru var. Bir tarih şuuru var. Efendim Kur'an-ı Kerim'den ayetler okusanız. Ne okuyoruz zaten? Mesnevi-i manevi tefsirdir. Hikem-i Atayiye tefsir ve hadisi şeriflerin hikmeti ve ruhudur. Farklı değildir ki. Sonra Hazreti Allah Kur'an-ı Kerim'ine başladığında işte bu akaidiniz, işte bu kulluğunuz, işte namazın şekli, işte oruç, işte hac mı diyor? Yoksa Sure-i Bakara, Ali İmran, Nisa, Maide, Tövbe, Neml, Sure-i Nuh, Sure-i Cin, bunları bu şekilde, hatta Sure-i Yusuf. Çünkü insanda bir tarihi şuur vardır. O bütün Kur'an-ı Kerim'in surelerine bakın, Fatiha-i Şerife'deki Sıratellezine en'amte aleyhim gayril mağdubi aleyhim veleddallin üzerine kurulmuş ve onu tefsir eder mahiyettedir. Tevhide, tenzihe ve Allah'a kulluğa işaret eden ayetlerin ve surelerin hepsi de Fatiha'nın ilk 4 ayeti kerimesinde veya 5 ayeti kerimesinde özetlenmiştir. Artık dostlar istirham ediyoruz. Bunları okurken ve dinlerken falancanın kitabı, filancanın sözü, falanca böyle demiş, filanca aman ben şuna bakayım buna bakayım şeklinde diye düşünmeyin. Tabii ki sizleri tenzih ederim, düşünmezsiniz. Sizin o tevhid yolunda gidişinize yön vermek ve uygun adım, hem yola uygun hem bu yola uyanlara uygun adımlarla gitmeniz için bunların bir şekilde tetkik edilmesi, mütalaa edilmesi gerçeğini artık anlamamız lazım. İşte Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi Manevisinden okumaktan murat Mesnevi'yi yaygınlaştırmak, Hazreti Mevlana'nın ismini ve şöhretini artırmak değildir. Olamaz da. Olmamalıdır da. Hikem-i Ataiye ve Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin kitabını okumak da ne kadar büyük bir insanmış, ey insanlık gelin de hepiniz bunu okuyun manasına değildir. Ve tabi burada sorgulanması gereken bir de nefsimiz vardır. Bu zatları kendimize siper ederek kendi nefis terbiyemizi de sanki yapmış gibi göstermek hiç mi hiç değildir, olmamalıdır, inşallah olmuyor da. Sizlerin hüsnü zannı bizlere duasıyla. Fakat bunlar artık bugün işlenecek ve buradan artık biz başlayacağız. İnşallah Cenab-ı Hak bizim anlatmaya çalıştığımızdan çok daha ileri bir şekilde. Dinleyen konuşandan arif gerek. Sözündeki tılsım, sözündeki mana sizlerde vücut bulsun. İnşallah sizlerde vücut bulan bu feyzi ilahi bizlere de nüfuz eylesin. Güzel şeyler aktarmak ve konuşmak nasip olsun. Şimdi Hazreti Pir Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz hakkında herhalde epeyce bir malumatı vardır kardeşlerimizin. Yani artık bir şekilde efendim Cenab-ı Pir'in hayatını öğrenecek eserler de çoktur. Elhamdülillah eskisi kadar da böyle dağınık falan değil. Yani biraz daha derli toplu malumat vardır. O sebepten müsaadenizle ilk bölümü ve ilk bölümün sonuna doğru birazcık İbn-i Ataullah İskenderiye Hazretleri hakkında efendim konuşmak istiyorum. Kendisini tanıtmış olalım. Şimdi Hikem-i Ataiye denilen eser, bir kere eseri isterseniz hatırlatmış olalım. Hikem-i Ataiye tasavvufi hikmetler olarak da çevriliyor. Ataiye kelimesinden, şimdi Ataullah ismi, yani Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin hikmeti gibi düşünülmeyecek orada. Ata malum olduğu veçile Cenab-ı Hakk'ın lütfu ihsanı manasındadır. Tabi bir kişinin de verdiği ihsana ikrama ata denir ama ata kelimesi tek başına kullanıldığında Cenab-ı Hakk'ın lütfu ilahisi demektir. Hikem-i Ataiye, yani Allah Teala'nın mihnetsiz, külfetsiz, ücretsiz bir şekilde sadece taliplerine samimi bir kalbe bahşettiği hikmetler. Kendisini sevmeye, itaat etmeye, kulluk yapmaya, rızasını tahsil etmeye vesile olan aşk cevherini de içinde ihtiva eden güzel ilimler, kalbi ve ledünni ilimler kastedilmiş olur. Dolayısıyla Hikem-i Ataiye Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği hikmetler manasındadır ki Ataullah İskenderiye Hazretleri şunu demek ister. Yani bu anlattıklarım kendi indiği şahsi mütalam değildir. Rabbimin huzurunda, nefsimle mücahede yolunda, Efendimizin izinde giderken Cenab-ı Hak benim düşe kalka ilerleyişime merhamet etti de kendi ledünni hazinesinden bir şeyler ikram etti. Ben de ne yapayım? Bunu tek başıma oturup yemeyeyim. Kendime kullanmayayım. Ümmetiz, beraberiz. Biz olarak İyyâke na'budu ve İyyâke nestaîn demekteyiz. İşte onları size de naklediyorum manasına söylediği sözdür. İnşallah bu izahlarımı yani kelime kalabalığı, laf kalabalığı için söylemediğimi fark eden bir dinleyici kitlesine ve cemaate konuşuyorum. İnşallah o şekilde de anlaşılıyordur. Hikem-i Ataiye çok mühim bir eser. Tabi Hazreti Mevlana'yı konuşacağız zaten, oradan şimdi birazdan bahsedeceğiz ama yeni açanlar için hatırlatmış olayım. Yani Cenab-ı Pir hakkında malumat vardır, birçok yerde bulunabilir, insanlarımız aşinadır. Lakin Ataullah İskenderi Hazretleri'nin o İslam medeniyetindeki büyük efendim ve etkileyen cazibesini ve kapladığı, ihata ettiği manevi alanı belki birçoğumuz bilemeyebilir. Ataullah İskenderi Hazretleri'nin Hikem-i Atayesi için şöyle bir söz var. Arap aleminde ve İslam aleminde meşhur olan. Bu sözü söyleyeyim de sonra müsaadenizle birkaç satır okuduktan ve sizlere malumat verdikten sonra bir nefeslenelim. Bakın, sufiler ve bilhassa İslam coğrafyasında ve Arap, evladı Arap'ın bulunduğu Müslüman efendim çerçevede hangi söz meşhurmuş? Namazda Kur'an'dan başka bir metin okumaya izin olsaydı, Hikem-i Atayiye okunurdu. Evet, evlad-ı Arap böyle diyor. Öyle tefsir meali gibi, tefsir manasına efendim öyle güzel o hikmetlere işaret vardır ki, hani namazda Kur'an'dan başka bir metin okumaya izin çıksaydı, herhalde insanlar Hikem-i Atayiye'yi okurlardı diyecek kadar Hikem-i Atayiye'nin bu özelliğine dikkat çekmişlerdir. Hemen ilk bölümün sonunda şunu söyleyerek nefes almış olalım. Hikem-i Atayiye vücut bulduğu döneme bakılır ise, Cenab-ı Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizin Anadolu'da ve Diyar-ı Turan'da nam salması, şöhret bulmasıyla beraber evladı Arap indinde Afrika, Mısır ve o coğrafyada Maveraün Nehre sınır olan ve Arap Yarımadası'nda içine alan o bölgede aynı tarihlerde Hikem-i Atayiye de, Ataullah İskenderi Hazretleri de hakikaten müthiş bir manevi rüzgar estirmiştir. Bu bir nefeslendikten sonra tekrar konumuza devam edelim inşallah. Vesselam.
Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli dostlar, tekrar beraberiz. Evet, şimdi Ataullah İskenderiye Hazretleri'ne tekrar döneceğiz. Kendisinden bahsedeceğiz. Bu arada Mesnevi-i Manevi'den besmelemizi çekelim. O Mesnevi-i Manevi'nin kendine mahsus bir niyet tazelemesi vardır. Malum haliniz, işte meşhur 219. beyit diye hatırlıyorum Mesnevi-i Manevi'de. Tu megumara bedan şehbar nist, ba keriman kerha düşvar nist sözüyle beraber, İşte bu anlatılan hikmetlerin bize ait olduğu, kendileri yaşamışlar, İşte artık hiç uğraşmayın kardeşlerim, biz unumuzu eledik, eleğimizde astık, mümkün değil buna yetişemezsiniz demek için sizlere konuşmuyoruz. Size ait, sizde bulunan ve sizin yapmanız gereken, zaten kulluk olarak da kurbiyet olarak da ifa etmeniz gereken yolu anlatıyoruz. Ve ümitsiz olmayın. Kerimlerle alışveriş yapmak kolaydır. Kerim karşısındaki insana kazandırmak için ona yakınlaşır. İşte bu sözle, bu niyetle başlanıyor. Ve bakın, tarihe çok önemli bir söz olarak düşen, tarihin ve saf sinelerin kabul ettiği dehşet muazzam bir beyit ve sözler. O kadar ki insanlık tarihini derinden etkileyebilecek bir söz. Ve insanın terbiyesi hususunda birçok makaleler yazılmış, birçok ekoller çıkmış, birçok kafalar bu işe kafa yormuş, akıl yürütmüştür. Fakat bu sözün o ulema çerçevesinde, o efendim filozofu şusu busu hepsini içine koyun, içerisinde bu nevi bir söz bu kadar açık ve seçik olarak söylenmemiştir. Bakın 2-3 beyit okuyacağım ve lütfen dikkatli dinleyiniz kıymetli dinleyenlerim. Ey salik. Nedir salik? Yani ey sırat-ı müstakim yoluna çıkıp nefsinden ve kendisindeki emanetten haberdar olup, nefsine ve kendine arif olmakla Rabbine arif olmaya gayret eden, bu dünyaya gelişinde uluhiyeti tahsil için değil, ubudiyetle Cenab-ı Hakk'ı tasdik eden, ki ubudiyet Cenab-ı Hakk'ın sırat-ı müstakiminde her türlü bildiği varını kaybetmek, yok olduğunu idrak etmek, yegane var olanın vacibül vücud Hazreti Allah olduğunu bilmek, bunu dil ile söylemek değil, fiilen idrak, kalp, akıl, ruh ve nefis hepsi beraber cem olmuş bir şekilde ikrar etmek icap ettiğine inanıp yola çıkan, çıktığı yolda da öyle hiç sağa sola bakmadan uyuyakalan değil, menzilleri göre göre nereye gittiğini fark ede fark ede giden kişiye salik denir. Ey salik. Evet. Padişaha yazılmış bir mektup taşımaktasın sen. Aslında o mektup nedir? Bir mektup taşıyorsun. Mektup nedir? Mektup senin kalıbındır. Senin nefsin zarftır. Nefsinin bir dışarıdan görünen vücut ve ten kısmı vardır. Bunun bir de içinde barındırdığı satırlara yakın olan, değil mi? Hani bir zarf düşünün. Bir zarfın dışı vardır. Üzerine adres yazarsınız. Bir de zarfın içi vardır. Yine zarftır o. Zarfın içi, içindeki nameye temas eder. İçindeki mektup, yazılmış olana temas eder. Nefsin dışarıdan görünen kısmına beden, ceset, ten denir. Ama onun içeride ruha değen kısmına vücut denir. Arada ne fark vardır? Vardır efendim. Dışarıdakine kalıp denir. Ama o kalıp ruhla hareket eder. İnsan kalıptan ibaret değildir. Kalp, akıl ve ruh beraberliğiyle, değil mi efendim, bir mana taşır. Bu manayı hareket ettiren, bu manayla seni seyrettiren, yerinde durdurmayan kuvvenin adına ruh derler ki, bu ruh daima geldiği yerin özlemiyle alakalı bir hareket içerisindedir. Hep ümidi o tarafadır. Meğer ki nefis artık onun ümidini tamamen kıracak ve onun hareket alanını tamamen daraltacak bir noktaya gelmesin. Mühürlenmesin kalpler. Akıl dümura uğramasın. Ruh tamamıyla ne olmasın? Mestur olmasın. Mahpus kalmasın. Köle gibi zincirlere vurulmasın. Yoksa ruh ne yapar eder? O gitmesi gereken menzile seni çeker. Öyle değil mi efendim? İşte. Şimdi senin kalıbın var. Bu kalıp aslında bir namedir, mektuptur. Zarftır yani. Şimdi sana ne düşer? Ona dikkatle bak. Padişaha layık olup olmadığını anla da ondan sonra padişaha takdim et. Burada padişah kim? Kudret. Yegane saltanat. Yegane padişah. Yegane kudret sahibi olan zat Hazreti Allah Celle Celaluhu. Şimdi insanlar, kimisi var gafil bir şekilde öleyim de kurtulayım diyor. Hep söylüyoruz bunu. Bir adam ölünce kurtulmaz. Ölünce tam yakalanır. Ölmeden evvel adam olmayan kişi öldü mü yanmıştır. Evet. Zaten kabire de biraz yan koyarlar. Kötü bir espriydi belki ama. Yani yan yan, biraz da yampiri yampiri gider. Evet, yüzünü kıbleye döndürür ama o yan duruş hemen kalkacak olduğu içindir. Sırt üstü de uzatmazlar. Kıbleye müteveccih uzatırlar ki kalkışı vahdaniyete, ehadiyete ve tevhide uygun olsun diye. Ah ah. Ben denize kalsa dostlar, sadece ve sadece kabir, defin ve gusülde, gasilde, defnetmekte yapılan şeylerin hikmeti üzerine 10 program yapmak isterim. 10 program yapmak isteriz. İnanın böyle. Neyse, onu geçelim. Şimdi bizler gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Allah'a gidiyoruz. Yok yok, öyle böyle hep Allah'a git. Allah'tan geldik, Allah'a gidiyoruz. Allah'ı bu dünyada idrak etme, ne esmasını bil, ne sıfatını, ne efalinden haberdar var. Öteki tarafa geçenlerin hepsi Allah'a gidiyor. Burada ne yapıyorlardı? Dünyanın Allah'ı başka mı? Allah'tan geldik, Allah'a gideriz sözü tam bir imanın ve tevekkülün baş tacı olabilecek şekilde. Aynı şimdi benim kafama, benim başımın üstüne bir padişah sarığı koysanız, bir taç koysanız, tamam kafadaki taç kral tacıdır, sultan tacıdır ama ben sultan değilim ki. Ümmi demeyeyim, ümmiye kurban olayım sallallahu aleyhi ve sellem. Cahil cühela, bir satır bile bilmeyen bir adamın başına imam sarığı koysanız, Nasreddin Hoca'nın dediği gibi, al birader, keramet sarıktaysa, aha al senin başına koydum, sen konuş demiş. Ya hoca, koca sarığın var, utanmıyor musun ya, şunu da bilmiyorsun deyince, Hazret çıkartmış başındaki sarığı, bunu söyleyen adamı kafasına koymuş. Al mübarek, sen konuş. Hadi sarık sende şimdi demiş. Tac marifet tacıdır, sanma gayrı tac ola, taklid ile tok olan hakikatte aç ola. Allah'a gidiyoruz. Nereye gidiyorsun Allah'a yahu? Hiçbir yere gittiğin yok senin. Nefis dairesinde kaldın, yine nefsinle haş olacaksın. Kabir azabı dediğin nedir? Falancanın filancanın efendim sevdasıyla yandın, öteki tarafa gittin, yandın da yandın. Eyvah! Biz şimdi ne güzel muhabbetle bizi, hepimizi cennete sokacak Fatih Hoca'yı dinleyecektik. Bu da berbat çıktı diyecek şimdi bazıları. Yok be yahu. Yani şunu anlatmak istiyoruz kardeşler. bu dünyada bir şey tahsil edemiyorsa adam, öteki tarafa gittiğinde doğrudan transit, hepten Allah'a bağlanamaz ki. Bu dünyada gören öteki tarafı da görecek. Bu dünyada esmasından, efalinden gafil olan, hiç bunlara göz açmayan, öteki tarafta da göremeyecek şekilde haş olacak. Dolayısıyla Allah'a gidiyorum. Nereye gidiyorsun yahu? Namaz yok, niyaz yok, sohbet yok. Allah için birisini elinden tutmak yok. Ölünce Allah'a gidiyormuş. Yok öyle bir şey. Allah'a bu dünyadan gidilir. Bu dünyadan Allah'a yolculuk için sülük edenler en kemal derecesiyle kabre girdiklerinde mezun olurlar. Burada bu ilmi tahsil edemeyenler ölümle beraber tasdiknamelerini alırlar. Bu iş bu kadar. İşte Hazreti Pir de diyor ki sen bu dünyada şimdi evet ahirete gideceksin. Gideceksin ama bir bak diyor ya kendine. Gideceği yere uygun mu bu? Sen bir mektupsun. Şu zarfı bir aç bakalım. Bakalım bu mektup gideceği yere uygun mu? Nefsinden haberin var mı senin? Sen ne tahsil ettin? Mühendislik okudum, ondan sonra küçüklüğümde Kur'an-ı Kerim kursuna gitmiştim. Dedem de hafızdı. Heh, tamam sen yırttın zaten kefeni. Böyle şey olur mu? Nefsinden haberdar mısın? Bakalım sende gadap var mı? Hırs var mı? Bunların hepsi nari sıfattır. Nari sıfatla sen öteki tarafa geçersen, şimdi vücut bulmayan bu ateş orada vücut bulacaktır. Gıybetin var mı? Dedikodun var mı? Gaflette misin? Zikirde misin? Aşina mısın? Agah mısın? Nesin? Allah için bir dost bulabildin mi? Allah için bir dostluk tahsil edebildin mi? Allah için sevdin mi? Allah için hizmet ettin mi? Kalbi hastalıkların nelerdir? Sende haset var mı acaba? Ucup var mı? Kibir? Şehvet? Bunlardan ne haber? Hiç baktın mı acaba nasıldır halin? Nasıldır tebabet? Bir tahlil et. Bunları yaptın mı? Yok. Ben gidiyorum böyle işte. Bakalım öleceğiz de gideceğiz. Torunu da evlendirdik. Oradan da öldün mü zaten doğru Allah'a gidiyorsun. O senin dediğin Hollywood filmlerinde oluyor. Adam ne olursa olsun ışığı görüyor, yükseliyor. Nerede? Tanrı'nın yanında. Çok Tanrı'nın yanında o. Kendisi bütün putlarını beraber koynuna sokmuş. Kalbine doldurmuş. Sonra ölünce hop diye oraya uçuyormuş. Yok böyle bir şey. Sakın ha. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Sakın şeytan sizi Allah'la aldatmasın buyuruyor Hazreti Allah. Benle de aldatır sizi diyor. Şöyle kendine bak. Hazreti Pir buyuruyor ki ona dikkatle bak. Acaba padişahı uygun mu? Sen alacaksın bu zarfı pat diye ya. İnsan bir bakar diyor ya. Allah sana bu zarfı paketi bozma diye vermemiş ki. Estaûzu billah. Ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyukum ahsenu amelâ ve huvel azîzul gafûr. Elbette o Allah kadir-i mutlak ve sizi bu dünyaya göndermeden de ne olduğunuzu bilebilecek olan Allah. Öyle bazı hocaların, sözüm ona hoca, bir cahil kadar bile ilmi olmayan sapıkların söylediği gibi kader yoktur. Allah ne bilsin canım, sen yapacaksın da öyle öğrenecek. İkimiz beraber giriyoruz işte, ben talebeyim, hangi şıkkı işaretleyeceğimi ancak ben işaretledikten sonra anlar diyen sapıkların, mutezile bile diyemiyorum onlara, sapık insanların, insan müsveddelerinin söylediğine bakmayın. Sure-i Mülk'te o Kadir-i Mutlak Hazreti Allah, her şey onun elindedir, avcumun içi gibi bilirim deriz değil mi? Bak biz bile anlatırken, Estağfirullah, Bismillah, Tebârakellezî biyedihil mulk ve huve alâ külli şeyin kadir. Nasıl biz, abi ben orayı avucumun içi gibi bilirim. Avucumun içindedir. Sen ne kadar sürpriz yaparsan yap, Allah'ın yedi kudretinin dışına çıkamazsın ki zaten. Onun için ona kader denir. Bütün yapabileceğin her türlü ihtimal evvelce hesap edilmiştir. Ama Allah'ın muradı seni Allah'ın bilmesi değildir. İyi dinleyin lütfen kardeşlerim. Cenab-ı Hakk'ın muradı Sübhanisi kendisinin bizi bilmesi değildir. Bizim kendimizi bilmemizdir. Allah Allah, Bunun nesi acayip yahu? Bunun nesi tuhaf? Ve nitekim ellezî halakal mevte vel hayâte liyebluvekum eyyüküm ahsenu amela. O Allah ki kadiri mutlak ve her şeye gücü ve kudreti yeten, âmennâ ve saddaknâ. Ölümü de yarattı, hayatı da. Niçin? Siz bu imtihanda hangi sınıfta, hangi derecede, hangi nefis derekesinde ve hangi güzelliktesiniz? Size bunu bildirmek ve buna uygun en güzelini hanginiz yapacak? Siz kendi kendinize kendinizi bilin. Bilin de öylece benim Rabbimi tasdike layık olun. Bir şey anlaşılmadı mı? Şöyle düzelteyim. Efendim, bir adam kendinde bir ilim yokken birisini tasdik etse bunun kıymeti var mıdır? Şimdi 2,5 yaşında bir çocuk düşünün. Diyelim ki aldığınız bu radyoyu beraber dinliyorsunuz. Yavrucuğum, bak amcayı duyuyor musun radyoda? Duyuyorum. Peki amca güzel konuşuyor mu? He? Güzel konuşuyor mu? Güzel. Güzel diyorsun, çocuğa telkin yapıyorsun. Yani çocuğa demek istiyorsun ki illa güzel de. Çocuk da eble heble bakıyor. Bir de sesi dinliyor. Sonra diyor ki güzel konuşuyor. Evet, alkış. Ne oldu? Sırtımız yere gelmez artık. Baksana, çocuk bize güzel konuşuyor dedi. Bunun bir kıymeti var mıdır? Şu kadar kıymeti vardır. Güzel konuşmak kelimesini çocuğa talim ettirmiş olursunuz. Bunun kıymeti harbiyesi var mı? Yok. Niye? Çünkü onu söyleyebilecek insanın zaten konuştuğu 30 kelime. O 30 kelimenin de ne manaya geldiğini bilmiyor. Senin için mana ifade ettiğini bildiğinden taklitle onları söylüyor. Onun bile manasını 10 sene sonra anlayacak. Öyle mi? Öyle. E sen kendinden bir haber olarak la ilahe illallah dediğinde acaba bu kelime, mizandan ağır olan bu kelime, tasdik ve Cenab-ı Hakk'ın muradına uygun mu? Eyvah! Ya! Deminden beri boşuna anlatmaya çalıştığımız şeyin ne kadar önemli olduğunu herhalde ilk defa dinleyenler fark etmiştir. Ha! Sanki ben biliyorum da konuşuyorum manasında söylemiyorum. Ama bir yerden öğrenmeye başlamak lazımdır kardeşler. İşi bu kadar otomatiğe bağlamayalım. Bu kadar iş mekanik, ne bileyim böyle bir sanal, robotik değil ki yani. Bu kadar şey değil ki. Bir idrak var. Nefsini bilmeyen, nefsinin tavrını bilmeyen nasıl bir haleti ruhiyesi var? Hangi emaneti taşıyor? Bunu bilmeden, bu ilme, bu irfana sahip olmadan Rabbim Allah'tır, peygamberim Hazreti Muhammed diyen bir kişinin o yaptığı şehadet, ki şehadet değildir, daha bir şey görmemiştir, takliden söylediği bu sözün ne kadar kıymeti harbiyesi olabilir? Lütfen bunun üzerinde biraz düşünelim. İşte Hazreti Pir, gideceğin yere uygun mu? Bir bak diyor, bir bak. Nefsine bak. Bir köşeye çekil, mektubu aç ve oku da gör. Müthiş bir sözdür dostlar. Evet. Bir yandan Farsçasına bakıyorum. Bir köşeye çekil, mektubu aç ve oku da gör. Ne yazmışlar? Fıtratını çöz. Mizacını anla. Evet. Harfi ve lafzı padişahlara münasip midir? Gideceği yere uygun mu bu mektup ya? Sen bir gidiyorsun, kapalı kutusun be kardeşim. Gideceği yere uygun mu bu? Padişaha gidecek bu. Oyun değil bu. E canım, o beni böyle zarf yapmış ama bak ne buyuruyor. Ölümü hayatı yarattı. Hanginiz güzel amel yapacak diye. Amel ne? Hareket yahu. Ve ahsenu amela buyuruyor. En güzelini yapacaksın bir de. Öyle değme de olmayacak. Amel de demiyor. Ya ameli salih buyuruyor. Ya hüsnü amel buyuruyor. Hatta ahsenu amela buyuruyor. En güzelini yapmaya çalışacaksın. Neden? Sen ahsensin çünkü. Sen ekmelsin. Sen eşrefsin. Ahseni takvim üzere yaratıldın. El yevme ekmeltu lekum diyekum buyurdu. En mükemmel şekilde tamamladım. Son ayetlerdir malumanız. Öyle değil mi efendim? kerremle tacı giydirdi. Kendi ruhundan ruh üfledi. Seni bütün hayvanattan, cemadat, nebatattan seçti, temyiz eyledi. İnsan oldu, hele bir de bizleri düşünün. Bu kadar insan arasında biz falanca yamyamların içinde bulunabilirdik. Amazonlarda kamışla balığımızı avlayıp sonra onu götürüp totemlerimize sunabilecek bir ana babadan doğabilirdik. Allah bizi Müslüman evladı, Müslüman bir anne babadan, günahkar da olsalar, mizacı da seni tutmasa, efendim ahlaklarını da beğenmesen, neticede bir Müslüman ana baba veyahut muhite doğdun. Bunun şükrünü nasıl öderiz dostlar? Bir kere Allah denilen bir evin şükrünü nasıl öderiz dostlar? Ya şöyle bir bakın kendimize. Bir düşünün. Peki nereye gidiyorsun sen? Kapalı kutu mu olacaksın? Hayır. Allah seni hiç mosturanı bozma. Aman bir yerini elletme demedi ki. Aç bakalım bir bak oku. Kur'an nedir? Kur'an kendini okuman için lazım olan kitaptır. Kur'an nedir? Kevni, yani kün emrine tabi olarak oluşturulan kainat denilen alemin okunabilmesi için lazım olan kelamdır. Ki mahluk değildir. Onu en güzel, en mübarek, ekmel, eşref ve eşref-i mahlukat Hazreti Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den sana bahşetmiştir ve akıtmıştır. Sen şimdi bunların ışığında o projeksiyonu çevirerek o nura muhtaç ve o nura rağbet ederek ne yap? Kendi mektubunu oku. Evet, müthiş söz. Eğer o mektuptaki yazı, yani senin cismindeki ahlak ve tabiat, enbiya ve evliyaya layık bir halde değilse, o mektubu parçala, başka bir mektup yazmanın çaresine bak. Tekrar okuyorum. Eğer o mektuptaki yazı, yani senin cismindeki ahlak ve tabiat, baktın fıtratına, şöyle bir nefsini tanıdın, gördün, enbiya ve evliyaya, sıratellezine en'amte aleyhime uygun değil. Daha ne duruyorsun? Hemen ameliye yap. Bakın ameliyatla salih amel aynı köktendir. Hemen onu parçala, başka bir mektup yazmanın çaresine bak. Lakin ten mektubunun açılması ve okunması öyle kolay oluyor sanma. Öyle olsaydı herkes gönüldeki ve kalpteki esrarını ayan beyan görürdü. Ehline müracaat et. Burada bir duralım, soluklanalım, tekrar sizinle beraber konuşalım.
Fatih Çıtlak'la Mesnevi ve Hikmet sohbetleri kısa bir aranın ardından devam edecek. Moral FM'de Mesnevi ve Hikmet sohbetlerinde Fatih Çıtlak'ı dinliyorsunuz.
Kıymetli dostlar, 3. bölümde sizlerle beraberiz. Evet, tarihe mal olmuş insanlık terbiyesini, insanın terbiye oluş macerasını, terbiye denilince belki biraz sakil gelebilir bu tabir. Yani buradaki terbiyeyi haşa ve haşa efendim ne bir çorbanın terbiyesiyle karıştırmayalım ne de bir canlının terbiyesiyle karıştırmayalım. Buradaki terbiyeden kastımız Rabbin rızasına uygun gidişat ve Rabbe doğru yöneltmektir. Çünkü terbiye Rab kökünden gelir. Terbiye evet. Rabbe doğru, Rabbin rızasına uygun şekle doğru bir insana bir şeyin tatbik edilmesi. Efendim dışarıdan biri mi tatbik edecek? Kendine ameliyat yapamazsın. Kalp doktoru bile kalbi rahatsızlandığında bir kalp doktoruna ve cerrahına gider. Fakat kendi başına da bazı şeyleri yapman icap etse ne yaparsın? Nefsin seni hani haşa huzurdan bir merkep gibi, merkebi serbest bıraksan ya ahıra gider ya samana. Sen onu işe göndereceksin. Ne yaparsın? Kendi kendini çalışmaya, cehde efendim bir şekilde icbar ettirir. Nefsi o yola sevk edersin. Bu da bir terbiyedir. Yani insanın terbiyesi kendisinde, kendisiyle başlar. Ve insan kendi kendine bu terbiyeyi yapmaya başladığında terbiyeye muhtaç olduğunu anlar. Yahu şimdi başka bir şey anlatacaktım ama başlamışken bari şuna da temas edeyim. Bir parantez açıyorum dostlar. Bazı insanları görürsünüz, tasavvuf yoluna sülük ettiklerini, bir cemaate dahil olduklarını, bir meşrepte bir kişinin, birkaç insanın etrafında buluştuklarını fark edersiniz. Şöyle bir dikkat edin, başlarına gelen sıkıntılardan dolayı bir rehabilite sürecine girmişlerdir. Çocuğu ölmüştür. 7-8 sene kanser olan annesine bakmıştır. Feci bir araba kazası, trafik kazası geçirmiştir. Bilmem ne kadar askıda yatmıştır. Sonradan ışığı gördüm, gittim. Tabii ki musibetlerle beraber yine Hakk'a doğru yönelmek güzeldir ama orada şu hata yapılır. Hani tasavvuf böyle bir derdin sarılması, böyle bir yaranın onarılması için girilecek yol değildir. Ama tasavvuf çaya çorbaya limon şeklinde, insanlar zaten artık bir şekilde o suya muhtaç olduklarından her türlü işlerinde kullanıyorlar. Fakat tasavvuf aslında kalbin gıdası olan ve içimizin gıdası olan efendim o havzu Kevser'den yudumlamak gibidir. Dış temizliği için de su kullanılır, taharet için de su kullanılır, başka birçok şey için de su kullanılır. Ama içmek için, lezzetini almak için onun bardağı bile değişiktir. Çorba yapmak için su kullandığınızda tencereye doldurursunuz. Birisi sizden su istediğinde tencereyle su götürmezsiniz. Bardağın şekli bile değişir. Öyle değil mi? Tasavvufun anlattığı kendine ait bir... Niye peki bu kadar önemlidir? Çünkü hak için, hakka muhabbet için o hep kendine mahsus özel bir sunumu, özel bir çerçevesi, özel bir ahlakı vardır ki ona kalbin ahlaklanması denir. Evet, bunu da hatırlatmış olalım. Şimdi sözü açıyor. Bendenizle bir yandan saate bakıyorum. Konuşamadan tamamlamak olmayacak. Fakat şunu hatırlatmış olalım. İnsan terbiyesinde dedik. Çok önemli bir şeydir. Sen Allah'a tekrar, Cenab-ı Hak'tan geldin, Cenab-ı Hakk'a gideceksin. Lakin sen bir zarf ve mazruf. Zarf var, dışında bir kalıbın var, içinde de mazrufun var. Taşıdığın bir emanet var. Kendini tanımadan o Rabbin huzuruna nasıl çıkacaksın? Bir bak bakalım, elinle verdiğin name uygun mu? Kendini tanıyasın diye seni bu aleme getirdi. Bu mektubu okuyasın diye, aç bu mektubu oku. Ha, çok güzel. Hani böyle beşik evliyası vardır. Ne bileyim, Allah Teala'nın hususi iltimas geçtiği, yani bir ne bileyim, tarihte hepinizin bildiği zatlar. Yani peygamberler mesela. Efendim, ki onların da güzelliğini biz görmeye muhtacız. Sadece insan kendisi için yaşamaz. Ama normalde işte evliyasını falan bir kenara koyduğumuzda, zaten burada da öyle söylüyor. Enbiya ve evliyaya uygun değilse, Allah'ın hususi seçtiği zatlar vardır. Oradaki evliyadan murat en yüksek derecedeki velayet makamıdır. Yoksa evliya dediğiniz zatlar da bostanda yetişmiyor. Sizin bizim aramızdan çıkıyor. Mücahede ediyor, gayret ediyor. Neticede tarladan çıkmıyor. Yukarıdan zembille de indirilmiyor. Oraya uygun olmaya çalışmak. Yine geldi iş Fatiha'daki sıratallezine en'amte aleyhim meselesine. Evet. Uygunsa aman elleme. Hiç harfini elleme. Kalıbını muhafaza et. Mostrayı bozma. Çerçeveyi elletme. Hiçbir yeri çizdirme. Götür. Hiç pörsümeden, örselemeden, yırtmadan, çizmeden sahibine teslim et. Ama benim gibi adamsan. Bir kamburu düzelt, başka bir yerden çıksın. Oradan hasedini hallet, buradan kibir fırlasın. Gaflette hadi ibadettesin, buradan ucup çıksın. Olmaz. Baktın kendi başına sen bununla baş edemiyorsun bu ejderhayla. Ehlini bul. Hazık bir hekim sana bir ameliye yapsın. Sen burnundan göğsünden kıl aldırmıyorsun ama Eğer kalp damarların tıkanmışsa çatır çatır o göğsü yarar, içindeki damara müdahale eder, sonra kaparlar kardeşim. Ve bu senin sıhhatin içindir. Bu şekilde sıhhatsiz emanetinin icabına uygun yaşayamayacaksan gerekli ameliyeyi yapacaksın. Korkma, cesur ol. Allah için yat o neşterin altına. Tevhid neşteri vursun. Muhammedi efendim, o muhabbet seni, bu neşter senin üzerinde ameliye yaparken hiçbir şey hissettirmeyecek hale getirsin. Yusuf'un cemalini gördüler de o narkoz onlara yetmedi mi? Parmaklarını kestiler, hiçbirisi görmedi. Hiçbirisi hissetmedi. İşte bu söz tarihe mal olmuş bir sözdür. 13.997. beyitlerden size okudum Mesnevi-i Manevi'den. Ataullah İskenderiye Hazretleri ise şöyle bir tarihen hatırlayalım. Mısır'ın İskenderiye şehrinde doğdu. Doğum tarihi ve ailesi hakkında fazla bilgi yok. Fakat kendisi 1309 miladi ve Cemaziyel Evvel 709 tarihinde göçmüşler. Yani Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi Efendimiz'le kıyaslarsak Cenab-ı Pir'den aşağı yukarı şöyle bir 10-15 sene sonra göçmüş tarih olarak. ve kabri de Medrese-i Mansuriye diye bilinen Kahire'ye yakın bir mahalde. Ataullah İskenderiye Hazretleri birçok zattan ilim almış. İşte Nasuruddin bin Müneyyer kendisinden fıkıh almış. Muhyi Mazuni'den İslami işte efendim nahiv sarf denilen dil bilgisi kaidelerini öğrenmiş. Şerefuddin Abdülmümin Dimyati'den hadis ve nihayet Muhammed bin Mahmud İsfahani'den felsefe, mantık, kelam, usul ve cedel gibi ilimleri de tahsil etmiş. Ama esas tahsili kimden olmuş? Esas tahsili 674 Hicri 1275 efendim miladi tarihte Şeyh Ebul Abbas Mürsi Efendimiz'dir. Kimdir Şeyh Ebul Abbas Mürsi? Efendim Ebul Hasan-ı Şazeli diye olarak bilinen, bazılarının en büyük altı manevi kutup olarak zikrettiği, Şazeliye'nin piri olan efendim o zatın baş halifesi, ser halifesi olarak kabul eden edilen zattır Şeyh Ebul Hasan Abbas Mürsi. Ebul Abbas Mürsi Hazretleri kendisi intisap etmiş. Evet, hayatı cavidanı şeyhimden sual ettim. Oğul ölmezden evvel ölmektir deyince intikal ettim diyor ya. O ölmeden evvel ölme haliyle beraber ilmi nefsinin ve kalıbının üstündeki nakışlar olarak değil, ruhunun rahat hareket etmesi ve Rabbine koşması için ruhuna telkin etmesi ve nüfuzu, ilmin de künhüne vukufu, evet, kimle olmuştur? Şeyh Ebul Abbas Mürsi ile olmuştur. İlmel yakin olan hali aynel yakine ve oradan da şu eserlerden de anlaşılıyor ki hakkal yakine dönmüştür. İşte orada kendisine çok önemli sırlar açıldı. Belki bir gün nasip olursa nasıl intisap ettiğini de konuşuruz. Çünkü müthiş bir hadisedir o. Şimdi kıymetli seyircilerimiz, kıymetli izleyicilerimiz, siz dinleyenlerimizi efendim yormayalım. Vakitte daralıyor. İşte bu Ataullah İskenderiye Hazretleri'nin Arap aleminde çok büyük bir namı ve şöhreti vardır. Ve anlattığı şeyler, bakın şöyle bendeniz birkaç söz size söyleyeyim, aktarayım. İnsanlar sende bulunduklarını zannettikleri iyiliklerden dolayı seni met ederler. İnsanlar sende bulunduğunu düşündüğü ama aslında belki de sende olmayan, çoğu zamanda olmaz. Yani kendimden kıyas ederek söylüyorum, sizleri tenzih ederim. zannettikleri iyiliklerden dolayı ne yaparlar? Aa çok iyi bir insan. Aa falanca hoca hanım. Filanca işte bizim Necla, işte bizim Fatıma. Aa çok iyidir. Fatih Hoca ay mükemmel mükemmel diye anlatırlar diyor. İnsanlar methederler. Niye methederler? Sende varmış zannederler de bazı iyilikleri ondan methederler. Peki sen ne yapacaksın? Yok bende öyle bir şey. Aman efendim şudur budur falan deme. Ne yap? Buna karşılık sen de kendi gerçek durumunu bildiğin için nefsini kınamaya devam et. Ya seni böyle biliyorlar. Ama el aleme göstermek için değil. Estağfurullah efendim, estağfurullah. Yani ilmimiz yok. Tabii ki sizleri susturacak kadar, şöyle bir ilk ona girecek kadar var ama estağfurullah o kadar değil. Dediğinizde zaten bu kokuşmuş bir şeydir. O artık onun adı tevazu değildir. Geçenlerde hani biraz da kusura bakmayın bendeniz böyle ahir zaman şeyim efendim, hocasıyım. Hoca dediğiniz için, kod adım öyle olduğu için söylüyorum. Geçenlerde televizyonda bir zat dinliyorum. Tabii kaptırmış kendisini, anlatıyor. Çok vakti yani konuştuğu vakitler programın vaktiyle fakirin bulunduğu, evde bulunduğu saatler uymadığı için her zaman denk gelemiyorum Hazret'e. Fakat geçenlerde bir konuşma dinledim. Tanımadan siz de efendim kimi kastettiğimi bildirmeden söylediğim için gıybete girmez. Yani kendim takvayım demek için söylemiyorum. Sizi gıybet günahına sokmadığımı ifade etmek için söylüyorum. İbret olsun diye arz ediyorum. Geçenlerde televizyonda bir şöyle birkaç dakikasını seyredince çok da bir şey kaçırmadığımı fark ettim. Fazla üzülmedim, seyretmedim diye. Şöyle başladı söz. Efendim dedim, maşallah artık zaten eskisi gibi değil. Hani eskiden yoktu ilim falan. Şimdi maşallah gençler çok yetişiyor. O kadar güzel ilimde yetişiyorlar. O kadar güzel böyle. Hatta ben bazılarını böyle gördüm içlerinde. Yani beni bile geçen insanlara rastladım dedi. Aynen bu ifade yani. Benden yani baktım. Benden bile fazla ilmi olan gençlere rastladım, iftihar ettim diyor. Bakar mısınız? Bir şey söylemeye lüzum var mı? Yok. Peki insanlık nedir? Mesele insanların seni övdüğünde, beni övdüğünde estağfurullah, ay efendim haşa demek değildir. Övüyorlar mı seni? Allah'la baş başa kaldığında seccadenin üzerinde misindir? Yoksa bir koltuğa oturup başını ellerinin arasına almış öylece durmakta mısındır? Cenab-ı Hakk'a tam bir peşimanlıkla aman ya Rabbi ben nefsime zulmettim diyerek ne yap? Kendi nefsini kınamaya devam et. Burada yedumu kelimesi geçtiği için asıl metinde burada şuna da işaret vardır. Methedildiğin müddetçe kendi nefsini kınamayı bırakma. Aslında Türkçesi bu. İnsanlar seni methettikleri müddetçe nefsini kınamayı bırakma. Neden? Çünkü sen nefsini kınamayı bırakır. Bu medihler de çünkü tabiat boşluk kabul etmez. Sen bu medihleri alır da bunu lütfen dikkatli dinleyin dostlar. Zaten tamamlanıyor dersin. Sen bu methü senayı sana yapılanları dinler de bunu boşaltma ameliyesini, bunu tasfiye etme ameliyesi olan Allah'a nedametle, pişmanlıkla, tazarru ve niyaz etmeyi yerine koymazsan bu medihler seni işgal eder. Sonra Allah'a tövbe edemeden öteki tarafı boylarsın. İkinci bölümde okuduğumuzda ne alakası var? Kendini görmekten, kendini bilmekten düşersin. Ve padişahın huzuruna mektubu götürdüğünde sen levme ederek yırtıp açıp da aslında ben neyim diye kendini görmezsen sonra o etrafın doldurduğu üzerine nakışlar, bazen zarfların üzerine böyle çiçekler yaparlar, binlenme yaparlar. Bazen dışarıdan güzel gibi görünür, içerisi berbattır. Üstü böyle kaymak gibidir, altında gübre vardır. O medihler üstüne senin cila çekerler, altı berbattır. İşte ne yapar? Nedamet ve pişmanlık, nefsini levmetmek, aman ya Rabbi diye. Hem kendini insanların nazarından saklayıp, kendinde o payeyi görmemek sayesinde Allah Teala'nın tevazu sahibi olan zatlara verdiği nurla buluşur ve onunla nurlanır. Böylece gafletten halas olursun. Sana bu medihler zarar vermez. Evet. Sözün güzelliğine bakar mısınız? Hususi hallerinin halk tarafından bilinmesini istemen, kulluğunda var olan samimiyetsizliğin bir delilidir. Hikem-i Atayye'den. İnsanlara diyorsun ki, yani işte kalkamıyorum teheccüde. Ay geçen işte Suriye'yi izliyordum, oturdum, ya Rab iki rekat namaz kıldım, Allah'ım Allah'ım dedim falan. Ya kardeşim, sen gamlanıyorsan tamam, git bunu anlat. Benim hususi hallerim, ben böyle muhakkak her ay bir yetimi işte elinden tutarım. Hazreti Ali Şahı Veli Kerramallahu veçehu ve zatehu, göçtükleri zaman gasil halindeyken, ki nesini gastettiler onun acaba? Sünnet-i Seniyye ve Cenab-ı Hakk'ın emri vücut bulsun diye gusledildi. Yoksa onun abdesti bizim sülalemize yeter. Onun pak ve temiz, temiz ahlakı bizim yedi kat ceddimize yeter de artar. İşte Hazreti Ali Efendimizin gasli sırasında Hasan-ül Basri Efendimiz de orada, halifesi, işte sahabiden ona çok yakın olan zatlar, bakıyorlar ki omuzlarında böyle yara deseler yara değil, doğum lekesi deseler çok büyük, iki omuzunda böyle derinin, hani ben denize kadar anlatabileceğim bilemiyorum, hani gördün mü diyeceksiniz de, bana anlatan kişi görmüş gibi anlattı da, fakat ben nakledemiyorum. Derinin altına böyle bir el büyüklüğünde, fakat böyle bir cetvel gibi, bir kuşak gibi, omuzların iki tarafında kahverengiyle morumsu bir renk var. Hani üzerine bakıyorlar deri gibi. Allah Allah. Yara olsa olur. Ne acaba diye soruyorlar. Hasan-ül Basri, yanlış hatırlamıyorsam, şöyle cevap veriyor. Hazreti İmam geceliğin fakir fukaraya, yetimlere ve dullara, aşı olmayanlara sırtında senelerce zahire taşıdı. Allahu alem, hep o taşıdığı, efendim zahire taşıdığı omuzlarında ip artık o kadar çok kesmiş ki oraya kan oturmuş, üzerine deri gelmiş, fakat alttaki leke çıkmamış. Al sana Hazreti Ali. İşte Ali'yi sevenler. Buyurun, örnek veli. Senin hususi hallerine kullarının, dışarıdaki insanların bir şekilde aşina olmasını, senin haline efendim bir şekilde mahremmiş gibi mahrem kılmaya çalışman, onlara benim şöyle şöyle de amellerim var demen, senin Allah Teala'ya karşı yapmaya, güya yapmaya çalıştığın kulluğun samimiyetsizliğini gösterir. Neden? Kullara bunu anlatmak için yeteri kadar samimiyetle kendini anlatıyorsun. Sen kullara özel şeylerini anlatacak samimiyetin peşinde koşacağına, samimiyetle bir kere Allah deseydin, zaten o Allah Teala'nın sana o an bahşettiği mahrem zevki başkasıyla paylaşamazdın. Yani burada dikkat çekilen şu, Hikem-i Atayye'de şöyle bir özellik vardır dostlar. Yazılan metnin adeta aynadaki aksi gibi, metnin akseden kısmını ve o akseden metnin de altındaki manasını ortaya çıkartmanız icap eder. Öyle derdi bendenize Hikem-i Atayye'den ders veren hocalarım, böyle aktarırlardı. Şimdi bakın, bu senin özel hallerini kullara duyması için gayret etmen, kulluktaki samimiyetsizliğini gösterir. Yani senin samimi kulluk yaptığını iddia ettiğin anda sen samimi olmadığın için orada bir tatmin yaşayamadın. O yüzden kullardan bu tatmini yaşamak istersin. Dolayısıyla senin hakiki bir zikrin olsaydı ela bi zikrillahi tatma innul kulub olacaktı. Zaten kalbin mutmain olacaktı. Kalbi Allah ile mutmain olmuş, Cenab-ı Hakk'ın muhabbetine işba ile tam bir vecd hali olmuş insan bunu dışarıya anlatabilecek şekle girer mi? Allah onun sahibi, Allah onu tatbin eylemiş ve Allah'la iktifa eder. O Allah'la iktifa edecek bir kulluk yapmadığı için kulların da duyup onu tasdik etmesini önemsiyor. Anlatabildim mi acaba? Bakınız, Hikeme Atayiye üzerine 50'den fazla şerh yazılmıştır. 50'den fazla şerh. En çok şerh yapılan kitaplardandır. Ve bunlar da öyle bir böyle ufak tefek adamlar değil. Yani zaten Gazali'nin ekolü çok kendisini belli eder. Efendim, İmam Kuşeyri'nin ve Sülemi'nin ilk tasavvufi tefsir sahiplerinden derler Sülemi için. Bunların tesiri üzerindedir ve muhteşem bir üslupla anlatmıştır. Yani bu sözler öyle ufak tefek sözler değil. Geliniz bu programlarda Cenab-ı Mevlana'nın aşkı, Hikeme Atayiye'de geçen Ataullah İskenderi Hazretleri'nin sözlerinin hikmetleriyle şu toparlanmak sürecine, şu ayılma sürecine katkı olsun diye bu programlarda buluşalım. İnşallah Cenab-ı Hak sizlerin ve bizlerin nakıslıklarını kemale tekmil eyler. İnşallah hatalarımızı affı setreyler. Cenab-ı Hak sizleri ve bizleri rızayı şerifini tahsil eden kullarından eyler. Cumanız mübarek olsun. İnşallah programlara elektronik postalarla sorularınızı yöneltebilirsiniz. Bizler de onların içerisinden seçtiklerimizi ileriki programlarda sizi temin ederim, ciddiye alarak ve başkalarının da istifadesine sunarak cevaplandırmaya ve sohbet açmaya gayret ederiz. Allah'a emanet olunuz. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, selamı, inayeti üzerinize olsun. Cenab-ı Hak sizlerden, hepimizden razı olsun efendim. Vesselam.
Mesnevi ve Hikmet Sohbetleri programında Fatih Çıtlak'ı dinlediniz.